Ayrım 15.
Acısını paylaşma zorlanmasından beni kurtarmak için de zaten hastaydı. Yaşı da 80'i geçmişti diye ekledi. Başın sağ olsun. Ne yapacaksın? Hepimizin sonu aynı. Gevelemesiyle beylik bir şeyler söyledim. O annesinin bulunduğu kasaba uzakta olduğundan perşembeye kadar acele bir işi varsa yapamayacağı için özür dilemeye çalışıyordu. Benimse kafamda annesinin gerçekte ne kadar yaşamış olduğu sorusu, bayram günleri zafer taklarına asılan resmi sloganlar gibi öyle gerilmiş yanıtsız duruyordu. Dükkandan çıktım. Hafif bir yağmur altında kaldırımlardan yürürken yanıtlar vermeye başladım soruya. Ne kadar sevişmişse o kadar yaşamıştır. Yok hayır, ne kadar sevilmişse o kadar yaşamıştır. Sevindiği kadar yaşamıştır, güldüğü kadar yaşamıştır. Umutları gerçekleştiği kadar yaşamıştır. Çöküntülerle kırıklıklara uğramadığı kadar yaşamıştır. Yaptığı işlerden hoşlandığı kadar yaşamıştır. Pişmanlıklara düşmediği kadar yaşamıştır. İstemediği bağımlılıklara mahkum olmadığı kadar yaşamıştır. Kendini başarılı hissettiği kadar yaşamıştır. Yaşamaktan bıkkınlık duymadığı kadar yaşamıştır. Yaşamın hangi bölümlerini yeniden bir kez daha yaşamak istemişse o kadar yaşamıştır. Sonuncu yanıt en doğrusuymuş gibi göründü. Acaba ütücünün annesi de hiç düşünmüş müydü bunu? Kaldırımın bir yanından bir ses yükseldi. Öteki yanından onun yankısıymış gibi bir başka ses. Yaşamımın hiçbir anını bir daha yaşamak istemezdim. Her anını bir daha yaşamak isterdim. Dünyanın tüm insanları damlara, balkonlara, pencerelere, elektrik direklerine çıkmışlar, kaldırımlarda iç içe yuvarlanan iki sese katıldıklarını bağırıyorlardı. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Ancak seslerden hangisinin hangisine katıldığı anlaşılmıyordu. 19.06.1987. Kişilik nedir, ne değildir? Siz hayatınızda benim kişiliğim yoktur diyen adama rastladınız mı? Ben rastlamadım. Ama şunu diyene çok rastladım. Ne yapalım beyim, biz emir kuluyuz. Kişilik sahibi olmakla emir kulu olmak ne kadar bağdaşır, ne kadar bağdaşmaz konusunu tartışmak da kimsenin aklına gelmemiştir. Şimdi bir daha soralım. Kişilik sahibi olmakla emir kulu olmak bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? Eminim ki çok kişi bağdaşmaz diyecektir ve aldanacaktır. Ahmet Vefik Paşa bir anlamda Abdülhamit Sarayı'nın emir kuluydu. Padişahın iradesiyle atanırdı geldiği makamlara. Kişiliği yok muydu? 1. Elizabeth döneminin büyük düşünürü Bacon da öyle. Kişilik nedir? Başkalarının iradesine başboyun eğmeden kendi iradesini başkalarına kabul ettirmek midir? Bu bir despotizm tanımlamasıdır ve kişilikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Şimdi kimsenin ne adlarını, ne kimden sonra padişah olduklarını hatırladığı 2. Süleyman, 2. Ahmet, 3. Osman kişilik sahibi miydiler? Ezop ise köleydi, kişiliği yok muydu? Demek ki kişilikle siyasal ve toplumsal pozisyonların pek ilgisi yok birbiriyle. Türklerde kişilik tutkusu çok yaygın olduğu halde kişiliğin ne olup ne olmadığı çok da düşünülmemiştir. Otorite sahibi olmak, itibar sahibi olmak, bağımsız davranma hakkına sahip olmakla kişilik sahibi olmak birbirine karıştırılmıştır. Yaşarken var gibi görünen kişilikler uydurma kişiliklerdir. Korkutmayla onu bunu pıstırmak yahut bir takım vaatlerle onu bunu peşinden koşturmak kişilik gibi görünmüştür başkalarına. Neyzen Tevfik yahut Fikret Mualla bu tür olanaklardan yoksundu. Onların kişilikleri yok muydu? Bu konunun öz gerçeğini ararsanız sağken insanın kişilik sahibi olup olmadığı test edilemez. Ne zamanki insan dünyadan kaybolur, ne kimseyi korkutma olanağı kalır elinde, ne kimseyi ihya etme olanağı, gerçek kişilik o zaman başlar ortaya çıkmaya. Tabii varsa. Aradan yüzlerce yıl geçse de insanlar vaktiyle o kalibrede birinin yeryüzünden gelip geçtiğini bir türlü unutamazlar. Solon gibi, Arşimet gibi, Ovid gibi, Hayyam gibi, Yunus Emre gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Napolyon gibi, Kutuzov gibi. Edison'u 1000 yıl sonra dahi kim unutabilir? Ya bugün yerli yersiz benim kişiliğim var diye tutturanlardan kaçını kimler hatırlayacaktır 50 yıl sonra? Dedemizin dedesinin dedesinin kişiliği yok muydu? Neden şimdi adını bile bilmiyoruz ki onun? Peki, partilerin yahut parti gruplarının kişilikleri var mı? 100 yıl sonra hatırlanabilecek büyük kararlar alabiliyorlar mı? Yanıtını siz verin. Kurnazlıkla kişilik yan yana gelmez. Kurnazlık yalana dayanır. Daha doğrusu yalanı doğruymuş gibi göstermeye dayanır ve zamanı gözleyemez. Kişilik ise doğrulara mıknatıslanmış akılcı tutarlılıkların yahut kurnazlık ötesine geçmiş sanatsal yaratıcılıkların üretimine dayanır. Zaman aşındıramaz onları. Bizim siyasetçiler moda deyimle kurnazlığa endekslenmişlerdir. Olayların kendi etkili tepkili akışı ise tank gibi ezer geçer kurnazlıkları. Ve tarihin kişilik albümüne de hiçbir şey armağan etmez. Gelişmemiş toplumlarda uygarlıkla militarizm ilişkisi. İnsanoğlunun uygarlık yolunda durmadan ilerlediği söylenir. Bizde de çok sık kullanılır bu genel saptama. Adeta bir çeşit çağdaşlık parolası gibi. İnsanlık uygarlık yolunda durmadan ilerliyor. Meclis kürsüsüne çıkan siyasetçiler de bol bol tekrarlarlar bu klişeyi. Okullarda sınıf kürsülerine çıkan öğretmenlerdi. Ne var ki insanoğlu yahut insanlık kavramının ne anlama geldiğini, uygarlık kavramının ne anlama geldiğini, ilerleme kavramının ne anlama geldiğini enine boyuna inceleyip irdelemez pek kimse. İnsanoğlu yahut insanlık dendiğinde ırkların, milletlerin, ülkelerin, bayrakların ötesindeki tüm insanları kapsayan kendine özgü bir canlı türü belirlenmektedir. Ne yaparmış bu canlı türü? Uygarlık yolunda durmadan ilerlermiş. Ne zamandan beri? Ta mağara dönemlerinden beri. Öyleyse uygarlık nedir? Uygarlık yeryüzünden geçerken insanoğlunun hayatı kolaylaştırıp güzelleştirmek için harcamış olduğu tüm çabaların toplamından hem yararlanma hem de ona yeni katkılar yapma düzeyine erişmişliktir. Örneğin Pisagor'un çarpı cetvelinden de, Edison'un elektriğinden de, Fleming'in penisilinden de, Yahya Kemal'in şiirlerinden de, Osman Hamdi'nin tablolarından da oluşan neredeyse arz boyutlarındaki bir buketi, hem kucaklayacak ve onu gerektiği gibi değerlendirebilecek bir kapasiteye sahip olma, hem de o bukete yeni bir çiçek daha ekleyebilme özeni. Türkler, genel anlamda, uygarlık tarihinin gitgide genişleyen diyalektik kavisi içine bir türlü yeterince girememişlerdir. Ve asıl dehşet verici olanı bunun nedenlerinin araştırılmasına da aşırı tepkiler göstermişlerdir. Durmadan Türkiye Türk propagandası yapmakla yetinmişlerdir. Ayrıca siyasal yöneticiler de kendi çıkarlarına göre tarih uydurmayı bir kurnazlık saymışlardır. Bütün bu çarpıklığın kökünde yatan neden militarist planda silah teknolojisindeki yetersizliktir. Bu yetersizlik kol gücüne aşırı abanma zorunluluğunu doğurmuştur. Böyle olunca da genç kuşaklar şehitliği kolayca benimseme hipnozuyla biçimlendirilmiştir. Dilini iyi kullanma, meslek sahibi olma, evrensel değerler kategorisiyle özgürce medcezir sevişmesine girme hedefleri bir kıyıya itilmiş, önce vatan sloganı öne çıkarılmıştır. Türkiye Türk propagandası da ona göre yoğunlaştırılmıştır. Böylece çağdaş uygarlık düzeyinin tümden dışına düşülmüştür. İnsanlık tarihinden sökülüp gelen gelişmenin önünde giderseniz lider olursunuz. Ortasında giderseniz çağdaş olursunuz. Sonunda giderseniz görüntüsüz olursunuz. Ama bu gelişmeye karşı çıkarsanız yok olursunuz. Türkiye kendi kakokrasisinde, yani demokrasi etiketi altındaki kötü yönetiminde kışla ile cami rekabeti arasında çalkalanırken, çağdaşlığın evrensel kriterlerine, örneğin hukuka, örneğin önemliler yanında değerliler kategorisine, örneğin sadece kendi kadrolarının egemenliğini kucaklayan, kabuk devlet tipinden halk kitlelerine servis vermekle yükümlü teknik devlet yapılanmasına gözlerini kapatıyor, omuz silkiyor. Bir bakıma insanlık tarihinden sökülüp gelen gelişmeye karşı çıkıyor. Tek avuntu şudur, Türkiye'de düşünce özgürlüğü dönemi başlamamışsa bile düşünme dönemi başlamıştır. 11-12-1996. Kışla cami çatışmasını aşma dönemi. Ekonomi bilinci, hukuk bilinci ve siyaset bilinci, köylülük evresine takılıp kalmış olan İslam toplumlarında henüz billurlaşmış değil. Bu nedenle de bilim ve yazı adamlarının konularla belirli ortak saplantılar ötesinde daha genişliğine bir açıklık getirmeleri kolay olmuyor. Hele siyasal egemenlikte kışla cami rekabeti iyice su üstüne çıkıyorsa. Türk olduğun için doğuştan kışlanın, Müslüman olduğun için de doğuştan caminin neferi olman gerektiği kanısı var her iki kurumda da. Yurdunu sevmek, devleti sevmek yahut Tanrı'yı sevmek, peygamberi sevmek kriterlerindeki sevmek fiilinin metafiziğinden kurtulup, Auguste Comte'un çoktan aşılmış pozitivizmine bile bir köprü kuramıyorsun. Köylülük evresi de bu demektir zaten. Orta çağın sevmek zorunluluğuyla durmadan bunu kanıtlama çabasına mahkum edilmiş olmak. Egemenin aferinine layık olabilmek için bir ömrü armağan etmek. Orta çağın bu tipik özelliğiyle bilimi de yazıyı da bağdaştırmak kolay değil. 24 yaşındayken grevsiz demokrasi olmayacağını yazdığım için yurdunu seven böyle şeyi yazmaz suçlamasına uğramıştım. Voltaire'in bir sözünü yazdığım için de caminin suçlamasına. Siyasal egemenliği ekonomik güç belirler. Örneğin ekonomi, sivil asker bürokrasi, bütçe, devlet bakanları, tahsisler ve ihaleler yoluyla biçimlendirip denetleyebiliyorsa siyasal egemenliği de onlar elinde tutar. Kendilerine göre gerekli saydıkları yasaları çıkartıp kaldırtarak. Bugün camide siyasal egemenlikte hak iddia etmeye başlamışsa şu veya bu yoldan ekonomik gücünün artması buna karşılık ekonomiyi denetlemekle bürokrasinin geriye kalması yüzündendir. Tabii buna bürokrasinin Marksist rüzgarlardan kaygılanıp İmam Hatip okulu bolluğuyla sarığa sığınmasını da ekleyebilirsiniz. Çağdaş bir demokraside ise siyasal egemenliği kim biçimlendirir? Dışa açılmış bir sermaye gücüyle onun vazgeçilmez bir antitezi olan emek gücü biçimlendirir. Yani üretim ve kazanç gücü. Bunun içindir ki Osmanlı Sarayı sermaye birikimine olanak tanımazdı. Cumhuriyet bürokrasisi de denetleyemeyeceği dışa açık sermaye hareketlerine olanak tanımamıştır. Bugün RP'de dışa açılmaya karşı çıkmakta, hatta tüketime de karşı çıkmakta. Köylülük evresinin aşılmamış olması böylesi bir içe kapanıklığa olanak yaratabiliyor. Ama ne sermaye birikimi serpilebiliyor, ne emek gücü ağırlık kazanabiliyor, ne de ekonomi evrensel bir bütünleşme içinde gerçek rayına oturabiliyor. Evrensel sıralamadaki 70. basamakta katırın kuyruğu gibi uzayıp kısalmadan mumyalaşmış duruyoruz. Ülke çıkarlarının da bunu gerektirdiğini bağırmaktan usanmıyoruz. Ülke çıkarları siyasal egemenliğin çıkarları demektir gerçekte. O egemenlik de onlara göre ne sermaye gücüne geçmeli ne dolayısıyla emek gücüne. Batı emperyalizmine de karşıyız, Sovyet komünizmine de ve ayrıca laikiz, tamam mı? Dünyadaki ekonomik faaliyetin sadece binde üçünü gerçekleştirebilsek de. Teknolojideki aşamalar sayesinde üretimde kol gücünün geriye sayması ve işsizliğin artması karşısında evrensel sermaye kârını sürümden sağlamak zorundadır. Sürümün artması için mal ve para dolaşımının serbestleşmesi, kitlelerin de daha zenginleşmesi gerekiyor. Kitlelerin zenginleşmesini engelleyen bürokratik egemenlikler dönemi o yüzden sona eriyor. O egemenliğin yerini ne kilise alacaktır ne cami. Piyasanın ekonomik gücünü oluşturan sermaye ile onun vazgeçemeyeceği uzmanlar ve yaratıcı kadrolar alacaktır. Emek gücüne de hak ettiği payı ister istemez vererek. Türkiye globalleşmenin hızlandığı bir dönemde böyle bir sistemin dışında kalamaz. Ayak sürtse de kalamaz, sürtmese de kalamaz. Direnirse gereksiz acılar çeker. Hepsi bundan ibaret. Kargalar. Ne güvercinler gibi kent avlularının romantik avarisi, ne serçeler gibi sokakların sevimli bacaksızlarıdırlar. Bağ bahçe tarlaların gözü kara bıçkın haytalarıdır onlar. Kırlangıçlar gibi büyük serüvenlerden hoşlanmaz, keklik, çulluk, bıldırcın gibi insanların sofra lezzeti olmaya da asla adaylık koymazlar. Simsiyah tüyleri, vücutlarına göre uzun ve dik gagaları, kuşkusu küstahlığına gizlenmiş uzun menzili bakışlarıyla işi hergeleliğe vurmuş manastır kaçkını hırsız rahiplere benzerler. Giysileri ciddi, zekaları gelişmiş ama yaşam pratiğinde karşı konmaz bir haraççılığı da meslek edinmişlerdir. Tıpkı bizler gibi kiraza, mısıra, ayçiçeğine ve cansız ete bayılırlar. Sabahtan akşama karman yola çevirdikleri ekili yerlerdeki korkuluklar, tıpkı asparagas ekonomilerinin sözde döviz savurganlığını önlemek için örülmüş gümrük duvarları gibi kahkahalı bir alay konusudur onlar için. 300 metreden sopayla tüfeği birbirinden ayırır ve kendilerini korkutmak için tüfek yerine sopayla nişan alma taklidi yapmaya kalkarsanız, size biraz daha yaklaşır ve burnunuza gülerek gagalarlar ektiklerinizi. Uyuklayan çoban köpeklerinin bir burnuna, bir kuyruğuna yaklaşıp zavallıyı hoplata zıplata azdırarak eğlenmeye de bayılırlar. Ve kendileriyle başa çıkamadıkları için sülalelerine uğursuz olarak bakan insanoğluna inat, 200 yıla yakın yaşarlar. Bilginler kalın bağırsaklarının olmayışına bağlarlar. Kendi familyalarında torunlarının nasıl dede olduğunu 100 kez görebilen bu uzun yaşam kargalarını. Anlaşılmaz nüktelerin büyük şakacısı oyuncakçı baba, filin baş düşmanı olarak karıncayı yaratmış. Balina, sincap ve yarasayı memelilerin listesine oturtmuşsa, kargayı da yapı kategorisi olarak bülbül türüne sokmuştur. Onunla ilk kez 4 yaşındayken Edirne'de tanışmıştım. Kanadından yaralanmış bir karga yavrusuydu. Bahçemize konmuştu, uçamıyordu. Benimle haşır neşir olan evlatlığımız Sadakat, avuç büyüklüğündeki yavru kargayı kediler yemesin diye usulca yakalamış, bana da sevdirmişti. Sonra babaannem kanadının altına zeytinyağı sürerek iyileştirmişti onu. Yaralı karga yavrusuyla 4-5 gün az yaşanmış dostluklardan birini yaşadık. Ben 4 yaşındaydım, o da yaralı bir karga yavrusuydu. Mutfakla kümesin ona ayrılmış bölümünde özgürce dolaşıyordu. Karga olduğunu belki de unutmuştu, kim bilir. Azat buzat bizi cennet kapısında gözet diye karga yavrusunu uçurtma çabalarımıza yan gözle yüzümüze bakarak yanıt vermiyor, avucumuzdan pıt pıt atlayarak kendisine ayrılmış kümes bölümüne gidiyordu. Özgürlüğünü mutluluğuna feda etmiş, sessiz ama gizli bir kahraman olan uysal nişanlılara benziyordu. Bizim yavru karga bir gün kayboldu. Kediler mi yedi, doğasına uygun olmayan fazla sevilmişliği mi reddetti, anlayamadık. Ama ben 4 yaşımda kediyle gökyüzü arasında çok sevdiğim bir küçücük sevgiliyi kaybetmenin hem acısına hem şaşkınlığına uğradım. 9 yaşımda karganın tilkiden daha akılsız olduğunu öğretmeye kalktılar bana. Uçamayanın uçandan daha akıllı olacağına çocuk aklım hiç basmadı. Ama La Fontaine'in hatırına tilkinin kargadan daha kurnaz olduğuna inanmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanlarımızdan Cevdet Sunay tarafından oturaklı senatör olarak parlamentoya tayin edilen Hidayet Bey ise garibanların Almanya'ya gitmek yerine karga avcılığı yapmakla Türkiye'yi daha hızlı kalkındıracakları iddiasındaydı. Devlet karga avı başına o tarihlerde 2,5 kağıt veriyordu. Ama bu geliri bir türlü yeterince hak edemeyen kişiler kargalar günüşürken kirazları gagalamaya başladıkları halde saat 9 dişbaşı yapıyorlardı. Ve bu yüzden ülke bir türlü kalkınamıyordu. O zamanın Cumhurbaşkanı tarafından parlamentoya tayin edilmiş oturaklı bir senatörün Türkiye'nin makro ekonomisi hakkında bu değerli görüş elbette ıskalanamazdı. Nitekim Hidayet Bey, ülkenin kalkınması bakımından karga avcılığının Atatürkçülük olduğunu yazıp bir broşürde yayınlamasından sonra Adalet Bakanlığı'na tayin edildi. Karga avcılığıyla ülke kalkındırmak şu nedenle Atatürkçülüktü. Çünkü Atatürk de küçükken dayısının çiftliğinde karga avlamıştı. Oturaklı senatör ve Adalet Bakanı Hidayet Bey, makro boyutlarda Türkiye'nin nasıl kalkınacağını karga avcılığına bağlamış, bunun da gerçek bir Atatürkçülük olduğunu açık seçik yazıp bir broşür halinde yayınlamıştı. Ülkenin olgun kişileri bu orijinal iddiayı görmezlikten gelmişlerdi. Olgun kişiler, oturaklı senatörlükten Adalet Bakanlığı'na atlamış bir zeka fıskiyesine karşı eleştiri yapmayacak kadar politik ve tedbirliydiler. Hele işin içine bir de Atatürkçülük girince... Biz 1903'ten bu yana aynı mekan içinde otururuz. 80 yaşındaki annem kargaların 200 yıla yakın yaşadığını bildiği için bana keyfince oraya buraya konan bir karga gösterdi. Bak, bu benim çocukluğumun kargası. Gayet iyi tanıdım. Hala dolaşıyor dedi. Annemin çocukluğundan kalma bir kargayı teşhisindeki büyük isabete hemen inandığımdan, ağaçlar arasında bir şeyler aramaya çalışan, hem gün görmüş hem de anamın çocukluğunu görmüş kargaya bir gönül selamı gönderdim. Son gördüğüm kargalar Paris'te Mazarin Sokağı'nın alt yanındaki Guanegaut Sokağı'nın bir galeri vitrininde gördüğüm kargalardı. O kargalar kafa ve gönül dostum Ömer Uluç'un kargalarıydı ve oraya kadar nasıl geldiklerini Ömer'in kendi dünyasına ait duvarlarda bir hayli izlemiştim. Çocukluğumun yaralı yavru kargasındaki bilinmez bir dostluk vardı hepsinde. Ve ilk tanıdığımı kedilerle gökyüzü arasında yitirdiğimi sanmanın acısına 60'ımda sürprizli bakışlarla ''Sahi sen bizi sevdin mi?'' diyor gibiydiler. Öyledir, bazen cins bir ressam çocuklukta kalmış bir masal kuşunu Paris galerilerinde gösteriverir. O kuş bir karga da olsa bitmeye başlamış bir yaşamda bitmeyen bir mutluluk olur. Ömer, 4 yaşımın yavru kargasını serseriliğine doyamadığı Paris sokaklarında bana yeniden armağan etmiş gibiydi. 28-10-1986 Öpüş. Bizdeki kahvelerden hiçbirinin tarihinde öpüş üstüne yazılmış bir yazının yüksek sesle güle eğlene okunduğunu sanmıyorum. Bu tür hafiflikleri oldum bittim yakışıksız bulan geleneksel ağırbaşlılığımızla, asık suratlılığımızın ise üretimin artmasına fazla bir katkısı olmamalı ki geçim koşullarının gün günden ağırlaşmasından hepimiz yakınıyoruz. Belki de başların ağırlığıyla geçim koşullarının ağırlığı arasında gizli bir orantı vardır. Koşullar ağırlaştıkça başlar ağırlaşmakta, ağırbaşlılık çoğaldıkça da koşulların eziciliği yoğunlaşmaktadır. Koşulları bir anda hafifletmek kolay olmadığına göre, acaba daha önce başlarımızı hafifletmeye kalksak, sırtımızda suyumuzu çıkaran yaşam yükünü de dolaylı bir biçimde daha çekilir bir hale getiremez miyiz? Sürdüre geldiğimiz ağırbaşlılık şimdiye dek belimizi büküp duran sıkıntı hamallığından bizleri kurtaramamıştır. Öyleyse kahvelerde öpüş üstüne yazılmış yazıları güle eğlene yüksek sesle okumaktan korkmayalım. Varsın ağır olamadığımız için kimse bize molla demesin. Ve dostlar zincirleme bir keyifle işte geldik gidiyoruz yaşadığımız yerler şen ola desin. Doktor Gibbons öpüşün bilimsel tanımlamasını şöyle yapıyor. İki orbicularis oris adalesinin gerilerek üst üste gelmesidir. Bu tanımlamaya göre orbicularis oris adaleleriniz gerilir de üst üste gelirse anlayın ki birini öpüyorsunuz. Dudaklarına doğru yaklaştığınız biri sizin kendisini öpmek istediğiniz kuşkusuna kapılır da yüzünü bir o yana bir bu yana çevirmeye kalkarsa ben seni öpmeye çalışmıyorum sadece orbicularis oris adalelerim gerilerek üst üste geldi diyebilirsiniz.